Ayrım 29.
Sayfa 343. Erikson'un kızların oyununu tanımlarken kullandığı pasiflik yerine daha doğru olan barışçıl tavır, Erikson'un dediği gibi kadın dünyası bebek evi olmaktan çıkıp dünya oluncaya dek olumsuz ve umutsuz bir durumdur. Asıl umut kırıcı olan da erkek çocukların yıkıcı, kırıcı davranışları değil, kızların oyunlarına bile silmiş olan erkeklerin ve hayvanların saldırılarını oturup bekleme, burada hayvanlarla erkeklerin bir arada düşünülmesi de önemli bir noktadır, ve hiçbir şey yapmama, hatta onlardan beklenilenleri bile yapmama durumudur. Ailelerinin kucağında piyano çalarak oturmak, içlerinde binicilik yapan ve gelecekte hepsi de araba kullanacak olan bu kızların gerçekten yapmak istediği şeyi mi simgeler, yoksa bunlar onlara ister gibi görünmeleri gerektiği öğretilmiş şeyler midir? Erikson'un varsaydığı gibi piyanoların kadının doğal yapısındaki oluşuma bağlı olduğunu kabul etmediğimiz sürece, piyano seçiminin sadece kızların erkeklere oranla daha çok koşullandığını kanıtlaması olarak görmemiz gerekir. Ve kızlar kendilerine tanınan çok kısıtlı role uymak için bu koşullanmaya girmek durumundadırlar. Erikson toplum içinde kızlara tanınan daha kısıtlı etkinlik çemberinden ve erkeklere oranla denetime daha az direnmelerinden hoşnuttur. Denetime daha az direnmeleri deyimi tek sözcükle boyun eğmek terimi ile de anlatılabilir. Erikson'un yazısındaki amaç, kuramın ağırlığını dışsal bir organın yokluğundan yaşamsal iç potansiyel duygusuna kaydırmak, anaya duyulan nefretten ve buna bağlı olarak bütün kadınları küçük görmekten kurtarmak, erkek etkinliğine pasif olarak karşı çıkmaktan sıyırıp yumurtalık, vajina ve uterusa sahip olmanın vereceği rekabet duygusuna ulaştırmak ve acıdan mazoşist bir haz duymak yerine acıyı genel planda insanın ve özel planda kadının deneyimlerindeki anlamlı bir yön olarak karşılayabilmek ve anlayabilmek durumuna getirmektir. Helene Deutsch gibi ileri gelen yazarların belirttiği biçimde tamamen dişi olan kadınlar böyledir. Erikson durumu nedenle aydınlık göstermeye çalışırsa çalışsın yine de gerekli yerde duramamakta ve olumlu yorumlamaya çalıştığı durumdan kendisinin de hoşnut olmadığını ortaya koymaktadır. Hatta ona göre rahime sahip olmak bile yeterli değildir. Çünkü kadın gebe olmadığı sürece tamamlanmamış olmak duygusunu yaşamaktadır. Hiç kuşkusuz içsel bir üretici alana sahip olmak, kadını çok erken yaşta yalnızlık duygusuna, boş bırakılmak ya da hazinelerden yoksun kalmak korkusuna, bütünlenmemiş kalmak ve kuruyup gitmek endişesine sürükler. Çünkü klinik bulgulara göre iç alan potansiyel bütünlenmenin merkezi olduğu halde, kadının deneyiminde umutsuzluğun merkezi durumuna gelmektedir. Boşluk iç yaşantıyı paylaşan erkeğin zaman zaman farkına vardığı ama kadının her an duyduğu bir duygudur. Kadın için terk edilmek demek, boş bırakılmak demektir. Bu acı kadının her kanama döneminde yeniden yaşanılan bir deneydir. Bu acı bir çocuk için yas tutarak Tanrı'ya yakarmak niteliğindedir. Ve kanamadan kesilme döneminde hiçbir zaman kapanmayacak bir yara haline alır. Gebeliği sanatsal yaratıcılıkla, iç yaşamın erkek tekeli olarak sözü edilen biçimde eş kılmak, İlk anda dikkati çekerse de adet görmeyi bir acı, bir yakarma olarak niteleyince başlangıçtaki sanatsal tanım değerini yitirir. Bu tanım ilginç ve şiirsel bir görüş olmakla beraber kadın duygularını yansıtması yönünden tamamen anlamsız kalmaktadır. Erikson'un fantezisini biraz ileri götürmek eğlenceli olacaktır. Kaba bir hesapla bir kadın yaşamı boyunca 450 kez adet görür. İnsan bunu düşününce kadının doğuramadığı çocuklar için ne kadar çok acı çektiğine üzülmeden edemiyor doğrusu. Erikson hayvanların yaşamında erkeklerin güçsüz dişilerini korumak için nasıl şövalyece bir kahramanlık gösterdiklerinden örnekler vererek cins ayrımı temeli kaya gibi sağlamdır görüşündeki Freud'a yaklaşıyor ve insan öncesi canlıların yaşantılarının da geleneksel ayrımı kanıtladığını ileri sürüyor. Yazar memelilerin gebelik süresinin uzunluğunu kadının baskı altına alınmasını, sınırlı etkinlik çemberi ve kadının bağımlı durumunu denetime daha az direnmek haklı gösteren örnek olarak kullanıyor. Ne var ki Erikson barışçı bir düşünür olarak burada önemli bir yanılgıya düşüyor. Hayvan yaşamı genel olarak savaş üzerine kurulmuştur ve insan toplumunun da evrimi boyunca değişmeden sürdürdüğü bazı özellikleri olduğu söylenir. Öyleyse savaşın da tıpkı ruhsal, cinsel davranışlar gibi doğal yapıdan gelme bir özellik olduğunu ve kadının barışa yardım etmesinin dişi hayvanların erkeklerinin dövüşmesini önlemelerini beklemek kadar umutsuz ve boşuna olduğunu kabul etmek gerekir. Erikson'un saldırgan ve baskıcı erkek şövalyeliği ile korunan kutsal analık görüşü Ruskin'in görüşlerine pek yakındır. Erikson bir yandan kadının toplumsal ve siyasal yaşama katılması gerektiğini öne sürerken, öte yandan da kadının geleneksel evcil yaşam içinde ve pasif rolünde kalması konusunda ya da bunun doğal bir özellik olduğunda direterek kendi amacından sapmaktadır. Kadın evcil, biyo üretken bir rolün kısıtlaması içinde olduğu için toplumsal açıdan etkisiz kalmaya mahkumdur ve buna karşılık toplum yaşamının her yönünü denetlemeye devam eden erkek, doğal yapısı gereği olarak tanımlanan saldırganlığını sürdürmektedir. Eğer insan cinsel davranışı doğal bir oluşuma bağlı ise bizler için gerçekten pek az umut var demektir. Erikson, kadını sürekli analığa mahkum etmek ya da kadına bireylik ve eşit vatandaşlık haklarını tanımamak gibi bir niyeti olmadığını ileri sürer. Onun tek istediği kadının uygar dünyadaki aktif erkek işlerine karışmaması ya da rekabete kalkışmamasıdır. Erikson'a göre kadın hiçbir zaman kadınlıktan kopuk olmadığından pek çok alanda erkeklerin yaptıklarını yapabildiği zaman eşitliği kanıtlanmış olur. Erikson bu durumun eşitliği gerçekleştirdiğine inanmakta ve var olan eşitsizliğin değiştirilmesinden hiç söz etmemektedir. Erikson kadının analık duygusuyla eşsiz bir yaratıcı olduğuna inanmasının yeterli olduğuna ve bundan ötesini düşünmesinin de gereksizliğine inanır. Ruskin gibi Erikson da kadınların daha iyi olduklarını ve erkeğe bu iyilikleriyle yardımcı olmaları gerektiğine inanır. Yine de gerek Ruskin gerekse Erikson uygarlığın salt erkeklerin başaracağı bir iş olduğu görüşündedirler. Ve erkeğin boş kibiriyle tedirginliği kadıncıl olmadıkları için sürdüğü ve kadıncıl duyguların yokluğu ile birlikte her iki yazarın da inancına göre iyilikten yoksun kaldıkları için erkek kadına atfedilen insanlığa ulaşamaz. Kadın da kendisine yüklenilen toplumsal ve siyasal açıdan güçsüz rolün çemberini aşamaz. Erikson bu görüşte olduğu için nasıl Ruskin'in kraliçeleri endüstriyalizmin kötülüklerini ortadan kaldıramamışlarsa Erikson da umutlarını gerçekleştirme olanağından yoksundur. Erikson ölçüsünde işten olmayan bazı yazarlar, Erikson'un kuramını teknolojik geleceğin dış alanının ve her türlü toplumsal siyasal denetimin tamamen erkeklere özgü olduğunu kanıtlayan bir kuram olarak görme eğilimindedirler. Bu nedenle de iç alan masalının ardı arkası kesilmez. İşlevciliğin etkisi. Reaksiyon dönemi boyunca toplumsal bilimler dikkatlerini siyasal ya da tarihsel noktadan uzaklaştırıp toplumsal yapıya yönelttiler ve kuramsal örneklerin nasıl gerçekleştiğini belirlemeye çalıştılar. Böylelikle işlevcilik adı verilen ekol doğdu. İlk bakışta bu yöntem salt tanımlamayı amaçlayan değerlendirmekten kaçınan bir yöntem gibi görünür. Bu görüşte sadece işlev ele alınır, eğer bir örnek işliyorsa onun işlevi olduğu söylenir. Ne var ki kendini sürdüren bütün sistemlerin bu kısıtlı görüş çerçevesinde işlevci olduğu söylenilebilir. Irkçılıkta, feodalizmde bu açıdan bakıldığında işlevci tanımına sokulabilir. Baskıcı biçimlerin çoğu sürekliliklerine karşın işlevci sayılmazlar ya da yeterince işlemezler. İşlevcilerin toplumsal cinsel sorunlara eğildikleri zaman ele aldıkları ataerkil düzen alabildiğine sürtüşmeler ve yıkılmalarla sürdürülür. Ama işlevciler bu sürtüşmeyi bir çatışma olarak, bir çelişki olarak görünce, bunun sorumluluğunu da o çatışmaya düşen bireyin omuzuna yıkarlar. Değerlendirmekten uzak kalabilen toplumsal bilim diye bir şey gerçek olabilse bile bundan ancak korkulur. Çünkü değerlendirmelerini gizleyen her şey sinsiliğe düşüyor demektir. İşlevcilik tanımlarında ve gözlemlerinde statüko sınırlarını aşmadığı için yaptığı şey sadece bugünkü toplum düzeninin kendi önlemleriyle ulaştığı bugünün bir tanımıdır. Bu önlemler oldukça su götürür şeylerdir. Çünkü bütün yöntem bilimler gibi bunlar da amaca varma yöntemindedirler. Yöntem üzerindeki tartışmaları bir yana bıraksak bile yapılan tanımlama taraflılığı yeterince kanıtlamaktadır. Çünkü işlevcilik durumu olduğu gibi ele almak, bundan sonuçlar ve genellemeler çıkarmakla, matematik bilimleri olan fetişini engelleyememekte ve bilimsel olmaktan uzaklaşmaktadır. İnsan yoksulların yoksul olduğunu bilmek için ille de sayfalarca istatistik cetvellerini okumak zorunda değildir. Aynı biçimde işlevcilik cins ayrımını incelerken cinselliğe bağlı davranışlardaki her türlü pasiflik ve saldırganlığı sürekliymişçesine ele almakta, ayrıcalıklar üzerine durmamakta ve bu davranışların öğrenilmiş davranışlar ya da ataerkil topluma özgü davranışlar olup olmadığı üzerinde durmamaktadır. Rollerin ayrımı işlevlerine bağlı olarak tanımlandığı zaman bu işlevin siyasal özelliği üzerinde herhangi bir ciddi açıklama yapılmamaktadır. O zaman bir sistemin sürekli işlemesine katkısı olma yönünden birbirini tamamlayan rollere işlevci denilebilir. Üstelik işlevci tanımlama ister istemez yöntemci bir duruma geliyor. Bir örneğin işlevci olduğunu bulmak ona yöntem belirleyen bir nitelik kazandırıyor. Normallik ve hatta değerin düzene ayak uydurabilmeye bağlı olduğu bir atmosferde, bu durumda istatistik ortalamaya dayanan cinsel sınıflandırma, böylesi bir uyum zorunlu kılınıyor. Cins ayrımı konusunda daha önceki araştırmalar gözlem ve genellemelerle yetinirken, daha sonraki rasyonalizasyonlar giderek cüretkâr oldular. Geleneksel davranışı işlevci nitelikte bulan işlevciler artık bunu formüle edebilecekleri kanısına vardılar. Statükonun işler olması onlara göre biyolojik gerekliliklerden ötürü doğal olmasını kanıtlıyordu. İşlevcileri buna sürükleyen ruh çözümlemenin yanlış biyolojik yorumları ya da kendi aceleci genellemeleri oldu. İşlevciliğin temel yararı kabul ettiği ve kendisini özdeş kıldığı sistemi doğru göstermek ve bireyleri ya da grupları bu sisteme ayak uydurabilmeye yöneltmektir. İşlevcilik okullarda, endüstride ve kamu çerçevesinde uygulama alanına sokulduğu zaman kültürel bir baskı biçimi olmaktan öteye gidemez. Sonsuz bir bugün içinde işlemek işlevciliğin pek işine gelmektedir. Gelişim ve değişimin dinamizmine karşılık işlevcilik ideal bir durağanlığı önerir. İşlevcilik değerleri yok saymakla tarihsel güçsüzlükten dem vurmak ya da tarihsel kanıtları hepten kaldırıp atmakla tarihi yok saymak eğilimindedir. Tarih bilgi veren bir kaynak olduğu için toplum bilime kurumlar konusunda ve buna bağlı olarak ataerkillik konusunda aydınlatıcı bir perspektif kazandırabilir. Böyle bir tarihsel perspektif ise cinsel role artık yararlılığı bile olmayan, her zaman haksız olan ve giderek yıpratıcı duruma gelen bir sistemin çerçevesi içinde yorumlamak olanağını getirir. İşlevcilik ya ataerkillikten hiç söz etmez, ataerkil sözü işlevcilerin yazılarında dinsel bir görünüm dışında hiçbir zaman yer almaz, ya da ataerkilliğe bir yönetim biçimi olarak yer vermez. Yahut da ataerkilliğin insan gruplaşmalarının ilk biçimi olduğunu, bütün toplumun kökeni olduğunu varsayar ve bu nedenle de tartışma götürmeyecek ölçüde temel bir yapı olduğuna hükmeder. Cinsel devrimin kadınların kısmi özgürlüğü ile başardığı büyük toplumsal değişimden ya kasıtlı olarak söz edilmez ya da rollerdeki değişiklik gibi terimlerle işin önemi azaltılmaya çalışılır. Ve bu değişikliklerin de topluma çeşitli zararları olduğu sonucu çıkarılır. Sürekliliğin başarı ölçüsü olduğu yerde doğaldır ki değişime iyi gözle bakılmayacaktır. Uygarlığın en olumsuz yönlerinden birisi öğrenim ve bilimsel araştırmaların bu araştırmaların yapıldığı ortamdan etkilenme derecesidir. Bir Nazi devleti ancak kendi Nazi toplum araştırmasını yapabilir. Irkçı bir devlet ancak kendi nefretini destekleyecek ırkçı bir bilişimin gelişmesini sağlar. Amerika'da uzun yıllardır ırkçı bir taraflılıkla sürdürülen toplumsal bilimler bu yanlılıktan kurtarılmaya çalışılırken, cinsel karşı devrimin etkileri sonucu cinsel araştırma alanında hala kesin bir taraflılık sürdürülmektedir. Cinsel devrimin başlıca uygulaması cinsel arasında var olduğu düşünülen geleneksel rol ve davranış ayrımını ortadan kaldırmaya çalışmak ve toplum içindeki statü farklarına dikkati çekmek olmuştur. Karşı devrim sürecindeki reaksiyoner gelişme sırasında ise statü farkları gözden gizlenmeye çalışılmış ve davranış rol ayrımları doğal bir farklılaşmaymış gibi gösterilmek istenmiştir. Tutucu ve devrim öncesi görüşe yeniden dönmek için belirli bir geçerlilik elde etmek gerektiğinden, toplumsal bilimlerin giderek birleştirdiği kamu otoritesinin ağırlığı, ataerkil ideolojinin, tutumun ve kurumların çıkarına kaydırılmıştır. Tutucu aile ve evlilik kavramlarını rol ve davranışın cinsiyetle belirlendiği görüşünü sürdürebilmek için bunlara kutsal nitelikler tanınırcasına bir savunuya girilmiştir. Toplumcu deney ya da değişim giderek acınarak ya da öfkelenerek sözü edilen bir olay olmuştur. Bu tür tutumların kökeni eski deneylere dayandığı için işlevcilik dış görünüşündeki olanca tarafsızlığa karşın aslında geçmişin özlemini yansıtmaktan başka bir şey yapmaz. Bunun en iyi örneği belki de Talcott Parsons'ın öğrenci yaşamının okul maçlarından öteye gitmediği, o eski güzel günleri övgüleyen gençlik kültürünün ne olması gerektiği konulu araştırmasıdır. Burada sözü edilenler yazarın taşra eşrafından olan bir aile çerçevesi içindeki kendi deneyimlerini yansıtır aslında. Parsons'ın anlattıkları tipik burjuva alfabelerinde görülen sarışın ve güleç ana babalar, evler, otomobiller, sabah işe giden mutlu bir baba ve önünde önlüğüyle onu uğurlayan bir ana atmosferi içinde kaleme alınmıştır. Cinsel politikada gerici toplumsal konumları yeniden kurmak ve sürdürmek amacındaki toplumsal yöntemlerin her biri ayrı yollardan aynı amaca yönelmişlerdir. İnsan bilimciler karşıt kültürlerde emeğin bölünmesi olgularının temelde biyolojik nedenlere dayandığını öne sürmüş, toplum bilimciler sadece toplumsal olayları incelediklerini iddia etmekle beraber sonunda düzene uymamanın gerçekten bir sorun yarattığı tezine varmışlardır. Bireylerin toplumsal ve cinsel alandaki uyumsuzluklarıyla ilgilenen ruh bilimciler ise bunların doğal yapının gerektirdiği oluşumlar olduğu ve kişilerin özü itibariyle biyolojik oluşumlarına bağlı nitelikler olduğunu savunmuşlardır. Giderek bu görüş açısı saldırıya geçecek güce ulaşmış kadınların üstün oldukları, egemen bulundukları durumları araştırıp saptamak bir saplantı durumuna dönüşmüştür. Cinsel kişiliğin özellikle erkek için ego gelişimi yönünden önemi öylesine abartılmıştır ki, erkeğe özgü isteklerin doyurulmaması eşcinsellik ya da nevroz diye adlandırılan ruhsal yıkıntılara yol açar olmuştur. En aşırı noktasında bu tutum toplumun sağlığı adına erkeğin üstünlüğünün kayıtsız şartsız devamını tek çare olarak görmeye varmıştır. Bu tutumları belirleyen iki örnek seçtim. Bunlardan biri karşılaştırmalı kültürel insan bilim alanında çalışan Berry, Bacon ve Child'ın sosyalizasyonda bazı cinsel ayrımların araştırılması adlı incelemeleri. İkincisi ise toplumsal ruh bilimden hareket eden Orville G. Brim Jr.'ın çocuklarının aile yapısı ve cinsel rolü öğrenmeleri adlı çalışması. Her iki incelemeyi de simgeledikleri görüşleri belirlemek için uzun uzadıya ele alacağız. Yer yer alıntılar da vereceğimiz bu yazıların ilki Journal of Abnormal and Social Psychology ile The American Anthropologist'te, ikincisi ise Sociometry gibi geçerli yayın organlarına yayımlanmıştır. Daha sonra da Winch, McGinnis ve Beringer bu yazıları Selected Studies in Marriage and the Family adlı altında kitap halinde yayımlamış ve bu kitap toplumsal bilim alanında pek tutulan bir ders kitabı durumuna gelmiştir. Kolej kitaplarının ortak noktalarını alarak belirleyici görüşü ortaya çıkarma yöntemi en iyi biçimde C. Wright Mills'ın The Professional Ideology of Social Pathologists adlı yapıtında görülür ve mantık temeli üzerine savunma noktası elde edilebilir. Mills bu yöntemi şöyle tanımlıyor. Satış ve dağıtım mekanizması sayesinde ders kitapları bunları okutan akademik grupların istediklerinden başka hiçbir şey içermez. Bazen yeni bir ders kitabı yazılmadan önce neleri kapsaması konusunda profesyonel görüşü saptamak için bir takım anketler düzenlenir, bazen de eski kitapların içeriğinden yararlanılır. Bu kitapların başarılı sayılmaları için geniş ölçüde yayılıp kabul edilmeleri yeterli sayıldığından halkın bunları alması kitapların sıradan oluşlarını hoş görmeye neden olmaktadır. Daha tutarlı kitaplarda yer alan ögelere dikkat ettim. Amacım bunlardan hareketle tipik görüş açılarını ve temel kavramları kavrayabilmektir. Yukarıda sözünü ettiğimiz yazılardan birincisi Berry, Bacon ve Child, erkeksi ve kadınsı tavırların cezalandırma ve ödüllendirme yoluyla sağlanılan ve uzun yıllar içinde geliştirilen sosyalizasyonun sonucu olduğu görüşüne katılır. Ne var ki bu koşullama sürecinde kültürün sadece doğanın gereğini yerine getirdiği ileri sürülür. Birer zorunluluk olarak tanımlanan davranışlara uygun adlar da bulunmuştur. Örneğin kadının ezilmişliği, itaat, uyum ve sorumluluk, erkeğin baskıcılığı ise kendine güven ve başarı gibi romantik terimlerin ardına gizlenmeye çalışılmıştır. Giderek bunu klan yaşamından örneklerle kanıtlamak için insan bilimden medet umulur. Bir erkek işi olan savaşa katılmak, ölüm kalım sorunu olan bu konuda kendine güven ve ustalık gerektirir. Biyolojik olarak kadına yüklenmiş olan çocuk doğurmak ve toplumun yüklediği çocuk yetiştirmek görevleri ise kadını daha şefkatli bir davranışa iter ve erkeklerin yüklendiğinden daha büyük bir sorumluluk duygusu kazandırır. Bu sözüm ona bilimsel açıklamayla Ruskin'in görüşleri arasında aslında pek az fark vardır. Bu fark da özde olmaktan çok anlatımda görülen estetik bir ayrımdır. Kadının özellikleri arasında ilk sayılan itaat daha fazla açıklanılmadan geçilmiş, belki de böylesi daha iyi olmuş. Erkeğin savaşa koştuğu, kadının çocuğu ile saz kulübesinde oturduğu toplumdan alınan bu örneği kanıt olarak görebilen bilim adamlarımız, bu ayrımların çoğu yetişkinlerin yaşamında önlenemez, değiştirilemez nitelikte değilse de, cinsel arasındaki ayrımın rol ayrışmasını belirlediği de bir gerçektir diyebiliyorlar. Sıradan okur için savaşın nasıl erkeğin değişmez yazgısı olduğunu anlamak zorsa, kadının yetiştirici görevinin de nasıl yaşam boyu sürecek nitelikte olduğu anlaşılmaz durumdadır. Çünkü çocuk doğurmak ve emzirmek biyolojik olarak kadının görevi olduğu halde, çocuk yetiştirmenin kültürün kadına yüklediği bir sorumluluk olduğu da ayrıca belirtilmiştir. Kültürün yüklediği bir sorumluluk nasıl olur da değişmez yazgısı niteliğine gelir. Üstelik kültürel insan bilim alanındaki klasik araştırmalar, rol ve iş bölümünün çok çeşitlemeler gösterdiğini de örneklemiştir. Kadınların kumaş dokuduğu, erkeklerin balığa çıktığı toplumlarda olduğu gibi, kadının balığa çıkıp erkeğin kumaş dokuduğu toplumlarda da erkeğe yüklenilen işlerin daha büyük saygınlık, yetki, toplumsal konum ve ödül kazandıran işler olduğu tamamen varsayımlara dayanan bir nitelik taşır. Yazarlarımız cinsel roller üzerindeki görüşlerinin geçerliliğini kabul ettikten sonra koşullandırmanın kapsamlı ve etkili olması gerektiği üzerinde duruyor ve şöyle bir yöntem öğütlüyorlar. Her kuşak tamamen kendi başına bırakılsa, önünde örnek alacağı bir başka kuşak olmasa, cinsel rol ayrımı muhtemelen çocukluk çağında hiç görülmeyecek ve ancak ergenlik çağında her iki cins için de çetin bir öğrenme pahasına geliştirilebilecektir. Yazarlar böylelikle her türlü baskıyı ve koşullamayı mubah ve gerekli sayıyor ve bundan ayrılmanın kültürel koşullamada kopukluklar diye adlandırdıkları olumsuzluğa neden olacağını savunuyorlar. Bu konudaki görüşlerini de şöyle bağlıyorlar. Toplumumuzda cinsler arasındaki sosyalizasyonun ayrımı toplumumuzun keyfi bir töresi değil, kültürün insan yaşamının biyolojik altyapısına uydurulması demektir. Savaş ve çocuk yetiştirmek kültürel sorunlar olduğuna göre bunların hangi biyolojik altyapıya bağlandığı bir türlü anlaşılmıyor. Ne var ki özellikle toplumsal bilimlerde biyoloji bir kaçamak noktası oluyor. Erkeğin daha adaleli, daha iri yapısı tüm eleştirilerin önünü kapatmaya yeterli sayılıyor. Emzirmenin dışında çocuk bakımı da kültürel bir yükümlülük olduğu halde, orta sınıf Amerikalılar bunu hiç göz önüne almadan çocuk doğurmak ile bakmayı birleştirerek her ikisini biyolojik bir olgu olarak görmeleri de beklenilebilir. Her kadının ana olduğu yolundaki görüş tutuculuğun en geçerli mitlerinden birisidir. Ne var ki yazarlar kendi dediklerine kendileri de pek inanmamaktadırlar. Kadının durumunun biyolojik oluşuma bağlı olduğu fikri endüstri devriminin kazandırdıkları ve kadının özgürlüğüne kavuşmasıyla çürümektedir. Bu kez yazarlar geniş aile ve çok eşli cinsel ilişkiden çekirdek aile kavramına dönüyor ve cinsel ayrımı daha açık seçik ortaya koyan toplumsal düzen olarak niteliyorlar. Bugünkü düzenin tutucu yanlarının işlemezliğini kabul etmek demek, yenilgiyi kabul etmek demek olacağı için de zaman zaman ana babanın birbirlerinin yerini doldurabilecekleri, birbirlerinin ödevlerini yüklenebilecekleri de belirtiliyor. Mekanik ekonomimizin bundan önceki ekonomik sistemlere oranla erkeğin gücüne daha az bağımlı olduğunu belli belirsiz itiraf eden yazarlar, teknolojik ve kapitalist kültürün erkeğin adale gücüne pek düşük bir ücret değeri tanımasına karşın, erkeğin denetimi ve baskısını bir an bile kaldırmadığını itiraf edemiyorlar. Aslında adale bir sınıfı, aşağı sınıfı belirler. Bir yükleme boşaltma işçisi ve hizmetçi kadınla bir doktor ya da yönetmen arasındaki ayrım, birinin fizik güç isteyen emeğe mahkum oluşu, ötekinin ise bundan kaçıp kurtulmayı gerçekleştirmiş olmasından doğan bir ayrımdır. Eğitim, ekonomik güç ve saygınlık ikinci derecedeki etmenlerdir.